Ayrım 9. 8. Bölüm. Altunus'u veren Mithat Paşa'yı, İzmir'de Fransız Başkonsolosu, M. Pelissier de Reynaud adında genç bir diplomattı. Meslekte fazla deneyimi yoktu. Ama Mithat Paşa'ya büyük saygısı vardı. Çünkü Paşa Fransa'da kalmış. Eski başbakanlardan Clément Giraud, Gambetta ve Thiers gibi politikacılarla tanışmış. Bazılarıyla dostluk ilişkileri kurmuştu. Fransızcayı da iyi konuşuyordu. Büyük Fransız devrimi ilkelerine bağlıydı. Pozitivistleriyle dostluk etmiş. Sosyalist Partisi'nin bir toplantısında uzun bir konuşma yaparak kendini bütün Fransa'ya tanıtmış ve dergi kapaklarında yer alarak popüler olmuş bir kişiydi. Bu bakımlardan M. Pelissier de Reynaud gece yarısı konuğunu saygıyla karşıladı. Eşi de yatağından fırlayıp salona geldi. Mithat Paşa o akşam heyecan içindeydi. Başkonsolosa hayatı tehlikede olduğu için buraya sığınmak zorunda kaldığını ve büyük devletlerin koruması altında olmak istediğini söyledi. "Çok üzgünüm Sayın Başkonsolos," dedi. "Bu duruma hiç düşmek istemezdim. Ama ne yapayım ki, ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayım." Fransa'nın büyük devrimden beri insan ve vatandaş haklarına nasıl saygılı olduğunu biliyorum. Devletiniz özgürlük savaşı verirken canlarını kurtarmak için ülkenize sığınan insanlara her zaman kapılarını açmıştır. Ben de size sığınıyorum. M. Reynaud, evet, dedi. Fransa'yı seçmiş olmanız beni çok gururlandırıyor. Burada tam bir güven altında olduğunuzu size bildirmekten dolayı çok mutluyum. Yarın sabah ilk işim durumu İstanbul'daki büyükelçimize bildirmek olacak. İzmir'deki tüm konsolosluklara da bilgi vereceğim. Öyle sanıyorum ki, onlar da sizi korumaları altına alacaklardır. Mithat Paşa konaktan ayrıldıktan sonra eşleri ve çocukları korkulu bir bekleyiş içindeydiler. O sırada kapı vuruldu. Kumandan Hilmi Paşa, padişah yaverlerinden Albay Hüsnü Bey, arkalarında birçok subay ve bir tabur askerle kapının önündeydiler. Kapıyı vezir adındaki harem ağası açtı. Hilmi Paşa, derhal paşaya haber verin. Yangın çıktı. Kendisinden emir almaya geldik, dedi. Nezir ağa Hilmi Paşa'nın hizmetinde çalışan bir hafiyeydi. Paşa konakta değil. Az önce kaçtı. Ama nereye gittiğini bilmiyorum, dedi. İnanmadılar. Git. Paşanın haremine haber ver. Konağı arayacağız, dediler. Şehriban Hanım ve çocuklar korku içinde yataklarında titreşiyorlardı. Naime Hanım başını örterek odasından fırladı. Hilmi Paşa, hanımefendi, kusura bakmayın yatak odasını aramak zorundayız, dedi. Süngülü askerler odadaki eşyaları devire devire her yeri aramaya koyuldular. Cibinliği parçaladılar. Çarşafları yırttılar. Ne dolaplar kaldı aranmadık. Ne karyolanın altı. Subaylardan biri, bu yatak daha sıcak, dedi. Paşa demek ki, şimdi yataktan çıkmış. Söyleyin nereye gizlediniz? Miss Smith de korkudan hüngür hüngür ağlıyordu. Askerler çocukların odasına girmek isteyince Naime Hanım karşı koydu. Bunun üzerine Hilmi Paşa kılıcını çekerek, hanım, hanım, çekil önümüzden, doğrarız, diye haykırdı. Nezir ağa da o sırada tabancasını çekmiş camlara ve avizelere ateş ediyordu. Halayıklardan biri o sırada Nezir ağanın üzerine atlayarak tabancasını elinden aldı. Hazırlanan plan gereğince Mithat Paşa ortaya çıkar çıkmaz askerler hem onu hem de bütün aileyi kurşunlayacaklar ve Nezir ağa askerlere ateş etti. Onlar da kendilerini savunarak hepsini vurmak zorunda kaldılar, diyeceklerdi. Bu, öteden beri uygulanan bir kanlı baskın taktiğiydi. Demek ki, İzmir komutanının erkanı harbiyesi, mabeyindeki yetkililerle birlikte bu planı hazırlamışlardı. Ama paşa ele geçirilemeyince kanlı saldırıdan vazgeçildi. Hilmi Paşa konak baskını için hazırladığı planı uygulayamamış olmanın üzüntüsü ve düş kırıklığı ile konaktan ayrıldı. Bu düpedüz bir yenilgiydi. Bunun acısını çıkartmak için kumandanın emrindeki subay ve askerler bir iki gün sonra konağı yeniden basarak evde ne var, ne yok Mithat Paşa'nın bütün eşyalarını pencerelerden aşağı atarak parçaladılar ve yok ettiler. Bu barbarca bir öç almaydı. Ev halkını da kapı dışarı ettiler. Bütün aile sokaklara döküldü. Hiç kimse artık onlara kapılarını açmıyordu. Bir terör havası esiyordu tüm İzmir'de. Naime Hanım'ı ve Şehriban Hanım'ı evlerinde çaya ve yemeğe davet etmiş vilayet ileri gelenlerinin, paşa ve tüccar karılarının hiçbiri ortalarda yoktu. Herkes onlara selam vermekten korkuyor ve kimse konağın önünden geçemiyordu. Sonunda onlara Süleyman Ağa adında bir bostan sahibi kucak açtı. Mithat Paşa'nın ailesini konağın önünde perişan bir durumda görünce, "Gelin," dedi. "Sizi bostanımda konuk edeyim. Başka yerim yok. Ama bostana çadırlar kurarız. Orada barınırsınız." Süleyman Ağa hemen kemer altından çadırlar aldırdı. Ağalar bunları birkaç saat içinde bostana kurdular ve aile sokak ortasında kalmaktan kurtuldu. Ne olduysa iki gün içinde oldu. Yani 17-18 Mayıs günlerinde. Kumandan Hilmi Paşa, Mithat Paşa'nın Fransız Başkonsolosluğuna sığındığını öğrenir öğrenmez saraya bir telgraf çekerek durumu bildirdi. Abdülhamit'in korktuğu başına gelmişti. Padişah hiç olay çıkartılmadan Mithat Paşa'nın ya hemen o gün temizlenmesini ya da yakalanarak İstanbul'a getirilmesini istemişti. Paşa'nın başkonsolosluğa sığınması yeni sorunlar yaratacaktı. Abdülhamit tutuklama işini başaramayıp yüzlerine gözlerine bulaştıran merkez kumandanına ve yaverlere ateş püskürüyordu. Mabey'in başkatibi 17 Mayıs sabahı Fransız Büyükelçisi Barthélemy Saint-Hilaire'e bir not göndererek adı suçlu bir kişiye Fransa'nın sığınma hakkı vermemesini ve paşanın derhal teslimini istedi. Mithat Paşa da o sabah İzmir'deki bütün başkonsolosları Fransız Başkonsolosluğuna çağırtarak kendisini koruma altına almalarını istemişti. Bu konuda bir tutanak hazırlandı. Konsoloslar durumu kendi hükümetlerine bildirecek ve onlardan talimat bekleyeceklerdi. Ne var ki? Rusya ve Almanya başkonsolosları bu işe bulaşmak istemediler ve çekimser davrandılar. İzmir'deki İngiliz başkonsolosu her ne kadar Mithat Paşa'ya sempati göstermişse de İstanbul'daki İngiliz büyükelçisi bu sığınma işinden hiç hoşlanmamış ve Fransız konsolosunun davranışını aptalca bir davranış saymıştı. O günlerde Adliye Naz'ın ünlü tarihçi Cevdet Paşa o sabah kaleme sarılarak Mithat Paşa'ya derhal teslim olması için bir telgraf çekti. Bir zamanlar Mithat Paşa ile aynı hükümette bulunmuş olan Cevdet Paşa körü körüne Abdülhamit'ten yanaydı ve eski arkadaşının mutlaka yakalanarak yargılanmasını istiyordu. Cevdet Paşa bu telgrafında Mithat Paşa'nın yabancı bir devletin koruması altına girme girişimini şiddetle kınıyor ve bunu kendisine hiç yakıştıramadığını vurguluyordu. Adliye Nazırı'na göre Osmanlı mahkemeleri tarafsız olarak ün yapmışlardı. Duruşmalar halka açık olarak yapılacak ve karar savunmaya göre verilecekti. Nazır ayrıca telgrafında padişahın iradesi gereğince Mithat Paşa'nın özel bir biçimde ifadesinin alınacağını ve bunun için de kendisinin başkanlığında bir yargı kurulunun İzmir'e geleceğini belirtiyordu. Mithat Paşa bu durumda yeni bir karar almak zorunda bırakılıyordu. Bu gelişmelerin perde arkasında ise bambaşka olaylar vardı. Şöyle ki, İngiltere'nin Mithat Paşa'ya artık eski güveni kalmamıştı. Oysa uzun yıllar Mithat Paşa İngilizlerin adamı diye tanınmıştı. Bu soğukluk nereden geliyordu? Paşa Şam'da vali olarak bulunduğu sıralarda İngiltere'nin Suriye'yi ele geçirme projelerini sezmiş ve İngilizlere karşı çıkmıştı. Hatta o zamanlar Şam'daki Fransız Başkonsolosuna şöyle demişti. Eskiden bizim bir tek düşmanımız vardı. Şimdi düşmanlar iki oldu. İngiltere gizliden gizliye kuyumuzu kazıyor. İngilizler Anadolu'yu ve Suriye'yi kendi protektoraları altına almak istiyorlar. Ben buranın valisi oldukça Suriye'yi İngilizlere bırakmam. Bu konuda Fransa'nın desteğini arayacağım. Mithat Paşa Suriye'de bazı işletmelerin imtiyazını isteyen İngilizlere de karşı çıkmış ve bir denge sağlamak amacıyla ancak Fransızlarla ortak bir işletme kurarlarsa imtiyaz verebileceğini söylemişti. Böylelikle de İngilizleri kızdırmıştı. Ama Fransızlara da yaranamamıştı. Onlar Mithat Paşa'yı hala İngiliz yanlısı sanıyorlardı. Bir de şu var. Mithat Paşa Şam valiliği sırasında sarayı da hoşnut edememişti. Çünkü Paşa Suriye'yi yönetebilmek için bir takım yetkiler istiyordu. Örneğin ayaklanmaları bastırabilmek için askerlere doğrudan emir verebilmek, mahkemelerde rüşveti yasaklamak gibi. Bu bir tür yerinden yönetim düzeniydi. Saray buna yanaşmadı. Abdülhamit, Mithat Paşa'nın yarın Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi saraya karşı gelerek Suriye'nin bağımsızlığını istemesinden korktu ve Paşa'yı Şam'dan alarak İzmir Valiliğine gönderdi. Mithat Paşa Fransız Başkonsolosluğuna sığındığı zaman, demek ki güveneceği bir yabancı ülke yoktu. Devletlerin hiçbiri Paşa'yı korumaya kalkmadı. Üstelik Fransız Büyükelçisi, daha hiçbir mahkeme kararı olmadan Mithat Paşa'nın katil ve Fransa'nın can düşmanı olduğunu öne sürüyor ve Fransa'nın suçlulara sığınma hakkı tanımayacağını ilan ediyordu. En önemlisi de, Fransa o tarihlerde Tunus'u işgal etmişti. Oysa Tunus Beyliği Osmanlı Devleti'nin egemenliği altındaydı. Fransa Osmanlıların Tunus'taki haklarından vazgeçmesini ve Tunus'un Fransız egemenliğine bırakılmasını istiyordu. Bu yüzden iki devlet arasında gerginlik çıkmıştı. Mithat Paşa'nın Osmanlılara teslimi Fransa için eşsiz bir pazarlık konusu oluyordu. Tunus'taki egemenlik hakkınızdan vazgeçin. Biz de size Mithat Paşa'yı teslim edelim, deniyordu. Yani Mithat Paşa'nın bedeli Tunus'un Fransızlara bırakılmasıydı. Fransızlar Mithat Paşa'yı koruyacak olurlarsa saray Tunus'un bırakılmasına razı olacaktı. Bu konu büyükelçilikle saray arasında bir takım gizli görüşmelerde de ele alındı ve bunların sonunda büyükelçi, Fransız Dışişleri Bakanlığı'na bir telgraf çekerek, "Bundan böyle sultanın Tunus meselesine daha soğukkanlılıkla yaklaşacağım," bildirdi. Bütün bu gelişmeler iki gün içinde oldu. Fransız Büyükelçisi iki ülke arasındaki sorunun havayı karartan geçici bir buluttan kaynaklandığını bildirdi. Abdülhamit de Büyükelçi'ye yaverlerinden birini göndererek Mithat Paşa'ya sığınma hakkı tanımadığı için Fransız hükümetine teşekkür etti. Padişah Tunus sorununda Fransa'yı protesto etmiş olmasını affettirmek için de halifelik itibarını korumak amacıyla bu tepkiyi gösterdiğini belirtti. Böylece iş tatlıya bağlanmış oldu. O sıralarda Mithat Paşa Fransız Başkonsolosluğunda bunalımlı bir bekleyiş içindeydi. Güvendiği devletlerin hiçbirinden tepki gelmemişti. İstanbul'daki Fransız Büyükelçiliğinden de başkonsolosa gelen bir telgrafta başkonsolosluğun Mithat Paşa'ya asla bir sığınma yeri olmayacağı bildiriliyor ve Paşa'nın en kısa zamanda konsolosluktan çıkarılması isteniyordu. Mithat Paşa Fransa'nın bu kararını öğrenince, "Ah şu Tunus meselesi," demekle yetindi. Paşa neler olup bittiğini çok iyi anlamıştı. Bunca yılın devlet adamı Mithat Paşa bu dalavereleri nasıl anlamazdı? Sekreteri Kilikyan Vasıf Efendi de paşanın yanındaydı. Paşa bir süre düşüncelere daldı. Sonra kendini toparladı. Teslim olmaktan başka çare kalmamıştı. Kilikyan Efendi'ye, "Oğlum," dedi, "burada yollarımız ayrılıyor. Seni kendi kaderine bırakıyorum. Artık kesinlikle ayrılıyoruz. Avrupa'ya kaç. Başının çaresine bak. Tutsak değil. Özgür ol. Yıllardır yanımdan hiç ayırmadığım şu tabancamı sana veriyorum. Bana artık tabanca hiç gerekmeyecek. Kaçarken bu senin işine yarayabilir. Dikkatli ol. Yakalanma. Senin özgürlüğe kavuştuğunu bilmek isterim. Beni yok etmek istiyorlar. Neler bildiğimi biliyorlar. Ama benim bildiklerimi sen de biliyorsun. Yarın seni de yok etmeye kalkacaklar. Bunu unutma. Yolun açık olsun." Kilikyan Vasıf Efendi'nin gözleri dolmuştu. Tabancayı eline aldı. Sonra cebine koyarken şöyle dedi: "Paşa Hazretleri, Şimdiye kadar bana hep güvendiniz. Yine güvenin. Kaçarken beni yakalarlarsa, inanın, canlı olarak ele geçiremeyecekler. Tabancanız en son bu işe yarayacaktır. Kilikyan Vasıf Efendi son kez baba oğul gibi paşayla kucaklaştıktan sonra başkonsolosluğun bahçe kapısından kimseye görünmeden sıvışıp gitti. Limanda bulunan bir İngiliz gemisinde yakın bir dostu vardı. Onunla buluştular. Gemi ertesi gün Malta'ya doğru limandan uzaklaştı. Mithat Paşa'nın bütün gizli belgelerini taşıyan bavullar da zaten daha önceden o gemiye yerleştirilmişti. Mithat Paşa teslim olmaya karar verdiği zaman İzmir Polis Müdürü Emin Paşa da yanındaydı. Emin Paşa cadı kazanı kaynatılırken Paşa'ya durumu günü gününe haber vermiş. Yaver Hüsnü Bey'i yakından izletmiş dürüst bir kişiydi. Mithat Paşa konsolosluğa sığındıktan bir süre sonra Paşa'ya yardım edebilmek amacıyla o da konsolosluğa gelmişti. İkinci gün Mithat Paşa'nın teslim olacağını anlayınca Kilikyan Vasıf Efendi gibi arka kapıdan kaçmış ve gizlenmişti. Olaydan ancak bir ay sonra İzmir sınırından çıkarken yakalandı ve tutuklandı. Mithat Paşa teslim olma kararını verdikten birkaç saat sonra İzmir kumandanı Hilmi Paşa ile Padişah Yaveri Hüsnü Bey konsolosluğa geldiler. Mithat Paşa, teslim oluyorum. Sizinle birlikte kışlaya geleceğim. Yalnız bir şartla, yemeğime ve suyuma zehir konmayacağına dair bana teminat vermenizi istiyorum, dedi. Hilmi Paşa, size namusum ve askerlik onurumla söz veriyorum. Asla böyle bir şey olmayacaktır, dedi. Sizden bir şey daha rica ediyorum. İkimiz aynı arabaya binelim. Başka kimseyi arabaya almayacaksınız. Emredersiniz, Paşa Hazretleri. Öyle olsun. Mithat Paşa yolda arabaya ateş edilmesi tehlikesini düşünerek bunu söylemişti. Fransız Başkonsolosuna da, Monsieur Pelissier, dedi. Size bazı belgelerle bir çift kol düğmesi ve bastonumu bırakıyorum. Olaylar durulduktan sonra bunları aileme teslim edersiniz. Kol düğmeleri Zat-ı Şahane'nin hediyesidir. Bastonumu da birkaç yıl önce Londra'dan almıştım. Şu düğmeye bastığınız zaman, içinden bir kama çıkar. Savunmaya yarar. Saldırıya değil. Şu kapağı açtığınız zaman içinde bir tetik görürsünüz. Baston namlu olur. İçinde mermileri de vardır. Bunlar sizi ürkütmesin. Artık bunlara ihtiyacım olmayacak. Pelissier, hiç endişe etmeyin ekselans, dedi. Bunları titizlikle saklayacağım. Sakladı mı? Asla. Başkonsolos bu yüzden başına bir bela gelmesinden korkarak paşa gider gitmez bunları merkez kumandanlığından gelen bir yüzbaşıya teslim etti. O da bunları Cevdet Paşa'ya iletti. Paşa belgelere el koydu. Bastonun silah olduğunu anlayamadı ve kol düğmeleriyle birlikte onları paşanın ailesine yolladı. Paşanın geçeceği yolun iki yanına asker yerleştirilmişti. Olayı duymuş olan insanlar yol boyunca birikmiş bekleşiyorlardı. Ama arabalar geçerken hiç kimseden ses çıkmadı. Halk sindirilmiş gibiydi. İnsanlardan hiçbir tepki gelmemesi şaşılacak bir şeydi. Bu başarıdan dolayı Hilmi Paşa'nın derecesi Tuğ Generallik'ten Tüm Generalliğe yükseltildi. Paşa sanki bir savaş kazanmıştı. Hüsnü Bey de kaymakam, yani yarbay oldu. Mithat Paşa'nın tutuklanması bir yandan padişaha bildirildi. Öte yandan da Sadrazam Said Paşa'ya. İkisi de çok mutlu oldular. Kararın uygulanmasını Cevdet Paşa'ya bırakmakla çok iyi ettiklerine bir kez daha sevindiler. Mithat Paşa'yı susturmak ve yok etmek isteyen Abdülhamid'i ama Sadrazam Said Paşa da padişahı kışkırtmaktan hiç geri kalmıyordu. Padişahın isteklerini çeşitli yollarla uygulayan Said Paşa'ydı. Bu İzmir senaryosunu da o hazırlamıştı. Küçük Said Paşa adıyla tanınan Mehmet Said Paşa 1838'de Erzurum'da doğmuştu. Abdülhamid tahta çıkınca Said Paşa'yı mabeyin başka tipliğine getirdi. Said Paşa 9 kez sadrazam olarak Osmanlı tarihinde sadrazamlık rekoru kırdı ve 7 yıldan uzun bir süre sadrazamlık yaptı. Abdülhamit'in kendisine büyük güveni vardı. Zaman zaman kendisini iş başından uzaklaştırır ama bir süre sonra yine sadaret koltuğuna oturturdu. Gazeteci Ebu Ziya Tevfik bir tarihte Said Paşa'ya yazdığı bir açık mektupta şöyle diyordu. Kanunu esasinin müsveddelerini ben temize çektim. Matbaa-i amire gece yarısı kapalıydı. Gidip açtırdım. Tasarıyı sadrazam emriyle baskıya verdim. Tasarı size gönderildi. Siz buna 113. maddeyi eklediniz. Mithat Paşa'yı memleketten siz ihraç ettiniz. Namık Kemal'i hapse siz attırdınız. Ordunun yönetimini yetkililerin elinden alarak Yıldız Sarayı'na siz verdiniz. Sıkı yönetimi siz ilan ettirdiniz. Ahmet Vefik Paşa gibi bir ahmağa emir vererek millet meclisini siz kapattırdınız. Baba Ali'nin yetkilerini saraya siz aldırdınız. İç ve dış politikadaki bütün bozukluklar sizden kaynaklanmıştı. Kurduğunuz vekiller heyeti tiyatro sahnelerinde oynayacakları oyunun ne olduğunu bilmeyen aktörlerden oluştu. Bu memlekete cidden hizmet etmek istiyorsanız sadaretten çekilin. Sonrası için Allah kerimdir. İşte böyle bir sadrazamdı Said Paşa.